Ayrım 4.
Bu doktrini en geniş ve en kesin ifadesine kavuşturmuştur. Öte yandan diğer bazı yorumculara göre ise Rousseau hiçbir zaman hürriyetçi bir düşünce sistemi getirmiş değildir. Onun kurmuş olduğu teori insan hak ve hürriyetlerini geliştirmek ve pekiştirmek şöyle dursun, tam aksine bu hak ve hürriyetleri büsbütün yok edici bir yön gösterir. Rousseau hakkındaki yargıların böylesine kutuplaşması acaba neden? Bunun nedenini onun fikirlerinin her türlü yoruma elverişli olmasında aramak gerekir kanısındayız. Gerçekten birbirinden 180 derece farklı görüşlerin savunucuları kendilerine Rousseau'da az çok bir destek bulabilirler. Bu da genellikle ünlü filozofun düşünce sisteminde sağlam bir mantık silsilesinin bulunmayışından, fikirlerindeki açıklık ve tutarlılık noksanından ileri gelir. Eserleri dilinin akıcılığına ve çekiciliğine rağmen çoğu zaman birbirine zıt ifadelerle, bulanık sözlerle ve çelişkilerle doludur. Bununla beraber ana eseri olan Toplum Sözleşmesi'nin genel fikir örgüsü ve içindeki bazı kesin açıklamalar onun siyasal doktrininin son tahlilde hürriyetçi olmadığı yargısına hak verdirecek bir nitelik taşır. Rousseau'da Locke gibi tabiat hali hipotezinden hareket ederek siyasal topluluğun devletin kuruluşunu sosyal sözleşmeye dayandırır. Fakat Cenevreli filozofun Toplum Sözleşmesi genel niteliği hükümleri ve şartları bakımından Locke'un Toplum Sözleşmesi'nden çok farklıdır. Böyle olmakla beraber gayede Rousseau Locke'la birleşir. Gerçekten Quintret Social'ın başında insanların tabiat halinde sahip oldukları hak ve hürriyetlerden tamamen vazgeçemeyeceklerini ve sözleşmenin amacının bunları sağlamak olduğunu açıkça ifade eder. Rousseau'ya göre insan için hürriyetinden vazgeçmek, insanlık sıfatından, insanlığın haklarından hatta görevlerinden vazgeçmek demektir. Böyle bir vazgeçmenin insan tabiatıyla bağdaşması mümkün değildir. Şu halde insanlar bir araya gelip siyasal toplumu kurarlarken öyle bir birleşme şekli bulmalıdır ki o birliğin her üyesinin canını ve mallarını ortak güç vasıtasıyla savunsun ve korusun. Ve herkes herkesle birleşmekle beraber yine de kendi kendine itaat etsin ve böylece eskiden olduğu kadar hür kalsın. Bu birleşme şekli nasıl olabilir? İşte Rousseau'nun bu soruya verdiği cevap ve bulduğu formül aynen şudur. Her üyenin bütün haklarıyla birlikte kendini tamamen topluluğa devretmesi. Toplum sözleşmesinin bütün hükümleri bu tek hükme indirgenebilir. Baştaki amacı bir çırpıda yıkan bu formül karşısında şaşmamak mümkün değildir. Fakat Rousseau bu açık mantıksızlığı şöyle bir muhakeme yoluyla izah etmeye çalışıyor. Bir defa diyor, herkes kendini kayıtsız şartsız tamamen topluluğa terk ettiği cihetle durum herkes için aynıdır. Durum herkes için aynı olunca da hiç kimsenin bunu başkalarının zararına kullanmakta menfaati olamaz. Sonra her fert kendisini herkese terk etmekle aslında hiç kimseye terk etmemiş, kendisini hiçbir kişiye tabi kılmamış olur. Çünkü üyelerin hepsi kendisinden verdiği hakların aynını diğerlerinden kazandığı için kaybettiğinin karşılığını tekrar elde ediyor ve bu bakımdan aralarında tam bir eşitlik bulunuyor demektir. Böylece her birimiz genel iradenin üstün yönetimi altında benliğimizi ve tüm güçlerimizi birleştiriyoruz ve her üye bütünün bölünmez bir parçası oluyor. Rousseau'ya göre bu birleşme sonucunda herkesin özel benliğinin topluluk içinde erimesiyle ortaya kolektif bir benlik, bir ortak kudret çıkar ki bunun adı genel iradedir. Genel irade ne demektir? Toplum sözleşmesinde bunun açık bir izahına rastlayamayız. Bu konuda açıklık bulunmayışı tanım ve açıklama yokluğundan değil, aksine çokluğundan ve bu değişik tanım ve izahların birbiriyle çelişme halinde olmasındandır. Fakat Rousseau'nun bütün bu değişiklik ve çetrefil tarif ve izahlarından sonra neticede genel iradenin pratik bakımdan çoğunluğun iradesi demek olduğu anlaşılır. Genel irade topluluk içinde egemen kudrete sahiptir. Egemen kudret tam ve mutlaktır, bölünemez, devredilemez ve hiçbir suretle sınırlanamaz. Zaten sınırlanmasına da gerek yoktur. Egemen kudret topluluğa dahil fertlerden meydana geldiğine göre, fertlerin bu kudrete karşı herhangi bir teminata ihtiyaçları olabilir mi? Bir bütünün kendi uzuvlarına kötülük yapmak istemesi mümkün müdür? Kişilerin topluluk içinde ne gibi haklardan yararlanabileceklerini egemen kudret, yani genel irade tayin eder. Burada özellikle ilgi çekici olan nokta şudur. Rousseau'nun iddiasına göre fertler bu mutlak iktidara itaat ederlerken hürriyetlerden hiçbir şey kaybetmemektedirler. Zira genel irade topluluğun üyesi bulunan her ferdin özel iradesini ihtiva etmektedir. Hatta genel irade tespit edilirken aykırı oy vermiş ve azınlıkta kalmış olanlar dahi buna katılmış sayılırlar. Peki bu nasıl olur? Rousseau bu son derece nazik ve hayati sorunu eşsiz bir sofizm örneği sayılabilecek şu açıklamayla kestirip atıyor. Halk topluluğuna bir kanun teklifi getirildiği zaman onlara sorulan şey bu teklifi kabul veya reddettikleri değil, fakat bunun kendi iradeleri demek olan genel iradeye uygun olup olmadığıdır. Herkes oyunu verirken bu hususta fikrini açıklar ve oyların hesaplanmasından genel iradenin ifadesi çıkarılır. Şu halde benim fikrime karşı olan fikir neticede üstünlük kazanırsa, bu benim aldandığımdan ve genel irade zannettiğim şeyin hakikatle genel irade olmadığından başka bir anlama gelmez. Eğer benim kişisel fikrim üstünlük kazansaydı, ben istediğimden başka bir şey yapmış olacaktım ve asıl o zaman hür olmayacaktım. Böylece Rousseau'nun doktrininden devlet ne derece mutlak kudrete sahip olursa, insan da o derece hür olur gibi garip bir sonuç çıkmaktadır. Toplum sözleşmesiyle insanlar hak ve hürriyetlerini daha iyi korumak için tabiat halinden çıkıp siyasal topluluk haline geçiyorlar. Siyasal topluluk haline geçtikten sonra da bütün hak ve hürriyetlerini toptan kaybediyorlar. Bu şaşırtıcı mantık karşısında birçokları G.H. Budent gibi acaba Rousseau gerçekten ciddi mi yoksa alay mı ediyor diye sormaktan kendilerini alamıyorlar. Fakat öte yandan görünüşteki bu mantık çelişmesini çözmeye çalışanlar ve çapraşık ifadelerin arkasındaki düşüncenin özünü yakalamaya uğraşanlar da vardır. Profesör Wedel'e göre bu öz eşitlik fikridir. Rousseau hukuken eşit durumda olan fertlerden kurulu bir toplum tasarlamıştır. Ve insanlar arasında hak yönünden bütün farklılıkların giderilmiş olduğu böyle bir toplumda hürriyetin de kendiliğinden gerçekleşeceğini düşünmüştür. Aynı durumda olan ve hak eşitliğine sahip bulunan insanlar arasında gerçek bir menfaat çatışması olamayacağından azınlık ve çoğunluk farkının bir önemi yoktur. Bu bakımdan Rousseau'nun düşüncesi ile Marksist düşünce arasında eşitlik anlayışındaki mahiyet farklılığına rağmen temelde bir akrabalık ilişkisi olduğu ileri sürülebilir. Geniş bir görüş açısından yapılan bu tahlile katılmak mümkündür. Ne var ki Rousseau'nun düşüncesini rasyonelleştiren bu tahlil, onun hürriyetçi bir sistem getirmiş olduğunu ortaya koymaz. Sadece kendisinin eşitlikle hürriyeti bir tutmuş olduğunu gösterir. Oysa bu kitabın daha başlarında belirttiğimiz gibi bu ikisi birbirinden ayrı kavramlardır ve birinin gerçekleşmesiyle öteki de otomatik olarak sağlanmış olmaz. Netice itibariyle Rousseau'nun toplum sözleşmesi hipotezinden insanların devlet tarafından dokunulamayacak tabii haklara sahip oldukları sonucunu çıkaran filozoflarla Locke gibi tamamen aksi kutupta bulunduğunu söyleyebiliriz. Siyasal iktidarı kişi hakları ile sınırlandırma hedefini güden doktrinle, kişiyi toplum içinde eriten, azınlığı çoğunluğun sultası altına sokan bir doktrin arasında elbette karlı dağlar vardır. Rousseau aslında yeni bir mutlakiyetçiliğin, çoğunluğun hegemonyası fikrine dayanan mutlak demokrasi anlayışının babası olmuştur. Kendinden sonra gelen ve Jacobin despotizminden başlamak üzere tarihte çeşitli örneklerini gördüğümüz otokratik ve totaliter sistemlerin fikir kaynağı olarak Rousseau'dan geniş ölçüde esinlendiklerine şüphe yoktur. 5. İnsan haklarının toplum sözleşmesi tezi dışında açıklanması ve savunulması, ferdiyetçi doktrin. 17. ve 18. yüzyıl tabii hukuk ekolünün insanların devletten önce ve ona üstün bir takım tabii haklara sahip oldukları yolunda ortaya atmış olduğu doktrin, daha önce de işaret ettiğimiz gibi insanlık tarihinde yeni bir çığırın başlangıcını teşkil etmiştir. Ancak doğurduğu sonuçlar yönünden gayet verimli olan bu doktrin, dayandığı temeller bakımından son derece zayıftı. Zira çıkış noktası olarak aldığı tabiat hali ve toplum sözleşmesi kavramları, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan, aklın ve rasyonel düşüncenin kabul edemeyeceği hayali birer varsayımdan ibaretti. İnsanların önceleri tabiat hali denilen bir devrede kendi başlarına yaşadıkları, sonradan bir araya gelerek aralarında bir sözleşme akdettikleri ve böylece toplum hayatına geçtikleri iddiası, tarih, sosyoloji ve antropoloji bilimlerinin verilerine tamamen aykırıdır. Gerçekten bu bilimler bize insanların en ilkel devirlerden biri yaratılışları ve içgüdüleri gereği olarak daima toplu halde yaşadıklarını ve hiçbir zaman toplum dışı bir hayat sürmediklerini göstermektedir. Öte yandan bu iki varsayım tarihsel olgu olarak değil de sadece akli bir hipotez, düzenleyici bir prensip olarak ele alındığı zaman dahi ki teorinin başlıca temsilcileri bunu böylece kabul etmişlerdir, gene de mantık bakımından ayakta durabilmelerine imkan yoktur. Akli bir prensip olarak ele alınan bu varsayımlara mantık sakatlığı ve inşa tekniğindeki çürüklük yönlerinden yapılan çeşitli eleştirilerden sadece şu ikisini belirtelim. Bir kere sözleşme, akit fikri, ancak toplum halinde yaşamakta olan insanların aklına gelebilecek bir kavramdır. Zira sözleşme toplum hayatının bir ürünüdür. Bu itibarla toplumdan çıkan bir şeyin onu meydana getirmiş olabileceği mantıken izah edilemez. Bundan başka tabiat halinde teker teker insanların hakları diye bir şey de söz konusu olamaz. Çünkü hak diğer insanlarla ilişki halinde onlara karşı ileri sürülebilecek bir iddia ve isteği ifade eder. Toplum hayatından önce hak yoktur. Hak ancak sosyal ilişkilerden doğar. Böylece tabiat hali ve toplum sözleşmesi varsayımları rasyonel düşünce tarafından reddedilince tamamen dayanıksız kalan kişi haklarına yeni bir temel bulmak gerekmiştir. Bunu da Fransız İhtilali'nden sonra gelişen ferdiyetçi doktrin diye adlandırabileceğimiz fikir akımı yapmaya çalışmıştır. Ferdiyetçi doktrin insan haklarını izah için artık toplum sözleşmesi gibi yapma hipotezlere başvurmaksızın doğrudan doğruya insanı, insan cevherini ele almaktadır. Bu görüşe göre her hakkın ve her türlü hukukun kaynağı insandır. Çünkü biricik gerçek hür ve sorumlu varlık olarak sadece o vardır. Sadece insanlardır ki bir iradeye ve sorumluluk duygusuna sahiptir. İnsanlar tarafından meydana getirilen toplulukların, kurumların ve bu arada devletin kendilerine özgü gerçek varlıkları, kendilerine özgü hakları yoktur. Bunlar fiktif, farazi müesseselerdir. Ancak onları vücuda getiren canlı varlıklar, yani insanlardır ki akıl, düşünce ve idrak sahibidirler. İhtiyaç duyan, acı çeken, düşünen ve hareketlerini iradelerine göre ayarlamak yeteneğine sahip olan varlıklar onlardır. Şu halde her siyasal topluluğun amacı insandır. Devlet insanlar için, onların ortak menfaatlerini sağlamak için kurulmuştur. Her ferdin en başta gelen menfaati ve birinci hakkı da hiç şüphesiz kendi maddi ve manevi varlığını, kendi öz yeteneklerini serbestçe geliştirebilmektir. Bu gelişmeyi sağlamanın en iyi yolu ise başkalarının eşit haklarına dokunmamak ve her türlü sorumluluğu kendisine ait olmak üzere her ferde bunu tamamen kendi bildiği ve dilediği gibi yapma hakkını tanımaktır. İşte fertlere tanınan çeşitli hak ve hürriyetler bu serbest gelişmeyi sağlamak amacını güder. Eğer siyasal topluluk yani devlet insanların bu hak ve hürriyetlerine saygı göstermezse, temel görevini yerine getirmemiş ve kendi varlığının başlıca nedenini kaybetmiş olur. Görülüyor ki ana temasını böylece özetlemeye çalıştığımız ferdiyetçi doktrin, insan haklarını artık devletten önce mevcut olduğu ileri sürülen tabiat haline ve hayali bir sözleşmenin hükümlerine dayandırmıyor. Kişi hak ve hürriyetlerini doğrudan doğruya insanın yaratılışı itibariyle irade sahibi, hür ve sorumlu tek gerçek varlık oluşundan ve devletin temel yapıcı unsuru bulunuşundan çıkarıyor. Önce tabii hukuk ekolü tarafından ortaya atılan kişi hakları doktrini böylece gözden geçirilmiş, düzeltilmiş ve tazelenmiş olarak zamanımıza kadar gelmiştir. Ancak bu arada revizyondan geçmiş olan bu şekliyle dahi esaslı eleştirilere hedef olmaktan kurtulamamıştır. Bu gelişmelerin incelenmesini daha ileriye bırakarak önce kişi hakları doktrininin uygulamaya geçişini ve tarihin akışı içinde doğurduğu sonuçları görelim. İkinci bölüm. İnsan hakları doktrininin uygulamaya geçişi, insan ve vatandaş hakları bildirileri. 1. İngiliz hürriyet kanunlarının özel karakteri. Kişi hak ve hürriyetlerinin fikir ve düşünce halinden uygulama alanına geçişi, başka bir deyimle bunların gerçekleşmesi sorununu ele aldığımız zaman çok ilgi çekici bir durumla karşılaşırız. Tarihi gelişme açısından göze çarpan durum şudur. Kişi hürriyetleri henüz kafalarda bir fikir ve doktrin halinde belirmeden çok zaman önce İngiltere'de pratik alanda yavaş yavaş gerçekleşme yolunu tutmuştur. İngilizler daha 13. yüzyılın başlarında 1215 yılında O zaman kralları bulunan yurtsuzcu ona zorla kabul ettirdikleri Magna Carta fermanı, büyük hürriyet fermanı ile kişi haklarının sağlanması yolunda ilk büyük adımı atmış bulunuyorlardı. Aslında Magna Carta'nın halka belirli hürriyetler tanıyan bir belge olmaktan çok, kralın otoritesini bir ölçüde sınırlandıran ve ona karşılık baronların bazı haklarını belirten bir feodal berat olduğunu söylemek gerekir. Ancak şu var ki, gerçekte bir feodalizm manifestosundan başka bir şey olmayan bu belge, zamanla efsaneleşmiş İngiliz halkı da genişletici yorumlarla ondan yararlanmayı, sonraki yüzyıllarda onun hükümlerinden günün şartlarına ve kendi eğilimlerine uygun düşen anlamlar çıkarmayı bilmiştir. İngilizler daha sonraları 1628 tarihli Petition of Rights, 1679 tarihli Habeas Corpus Act, 1689 tarihli Bill of Rights ve nihayet 1701 tarihli Act of Settlement ile hürriyetlerinin sınırlarını gittikçe genişletmişler, hükümdarın iktidarını kanunla çevrelemek ve bağlamak suretiyle onun vatandaş hak ve hürriyetlerine saygı göstermesini sağlamışlardır. Demek oluyor ki tabii hukuk ekolü kişi hakları doktrinini geliştirmeden bir hayli zaman önce bu haklardan bir kısmı İngiltere'de pratik yoldan gerçekleşmiş ve pozitif hukuka geçmiş bulunmaktaydı. Yalnız burada hemen şu noktayı belirtmek gerekir. İngiliz hürriyet ferman ve kanunları biraz sonra göreceğimiz Amerikan ve Fransız bildirileri gibi gerçek anlamda birer haklar bildirisi sayılmazlar. Bu ferman ve kanunlar bir takım felsefi prensiplerden hareket ederek, bu prensiplerden çıkarılan ve soyut bir evrensellikle bütün insanları kavrayan hak ve hürriyetlerin listelerini ihtiva etmiyorlardı. Bunların insan denen varlığın doğuştan devredilmez ve vazgeçilmez tabii haklarla donatılmış olduğu inancından kaynak alan belgeler arasına girmeyeceği muhakkaktır. Biraz önce saymış olduğumuz bütün bu ferman ve kanunlar İngiliz aristokrasisinin ve onun etrafında toplanmış olan burjuvaların kralın mutlak iktidarını kısmak ve sınırlandırmak yolunda girişmiş oldukları hürriyet mücadelesinin birer aşamasını teşkil ederler. İhtiva ettikleri hükümler günün şartları içinde kendisini hissettiren ağır baskıların ve haksızlıkların giderilmesi ve bunların tekrarının önlenmesi amacını güden ampirik hükümlerdir. Bu hükümlerin hepsi doğrudan doğruya kişi hakları ile ilgili olmadığı gibi bu nitelikte olanlar da sadece zamanına göre ön planda gelen belirli konularda belirli güvencelerin ifadesi şeklinde görünürler. Burada işaret edilmesi gereken ikinci bir nokta daha vardır ki o da şudur. Söz konusu olan İngiliz hürriyet kanunları yalnız hükümdarın iktidarını sınırlandırmak ve vatandaşları onun keyfi davranışlarına karşı korumak hedefine gütmüşlerdir. Amerikan ve Fransız bildirilerinin yasama organını da bağlayan esas taşımalarına karşılık İngiliz hürriyet kanunları yasama organının yani parlamentonun yetkilerine hiç ilişmemişler ve onun iktidarını hiçbir suretle sınırlamak yoluna gitmemişlerdir. Bunun sebebi de açıktır. Zira tarih boyunca hükümdara karşı halk adına hürriyet mücadelesini yürüten parlamentonun kendisiydi. Sonuç olarak İngiltere'de parlamentoyu hukuka bağlayan ve yasama yetkisinin sınırlarını çizen anayasa niteliğinde hiçbir üstün kanun konmamıştır ve bugün de hala yoktur. İşte bu bakımlardan İngiliz hürriyet kanunları ile Amerikan bildirileri arasında Jelinek'in deyişiyle bir uçurum bulunduğu söylenebilir. Bununla beraber aradaki nitelik ve kapsam farkı bir tarafa bırakılacak olursa, sözünü ettiğimiz ünlü İngiliz kanunlarının 18. yüzyılın sonlarına doğru Amerika'da ilan edilen çeşitli haklar bildirileri üzerinde önemli etkiler yaratmış olduğu da şüphe götürmez. Gerçekten Amerikan kurucuları çok yakından tanıdıkları bu kanunların birçok temel hükümlerini aynen kendi belgelerine aktarmak hususunda hiç tereddüt göstermemişlerdir. Öte yandan ihtilalden sonraki Fransız kurucu meclisi üyelerinin de bu kanunların yabancısı olmadıkları muhakkaktır. Netice olarak şunu söyleyebiliriz ki Magna Carta'lar, Habeas Corpus'lar, Bill of Rights'lar, bütün insanlığı kavrayan genel ve soyut prensipler ihtiva etmemekle ve sadece İngiliz halkının belirli hürriyetlerini gerçekleştirmiş olmakla beraber, insanlığın hürriyet yolunda ilerleyişinde ona ışık tutan örnek meşaleler olmuşlardır. 2. Amerikan Halklar Bildirileri. Tabii haklar doktrininin 17. ve 18. yüzyıllar içinde tabii hukuk mektebi tarafından Avrupa'da ekilen tohumlarının ilk meyvelerini Atlantik Okyanusu'nun öbür kıyılarında Amerika'da vermiş olduklarını görüyoruz. Yaygın olan bir kanaate göre doktrinin dayandığı felsefi inanç, ilk resmi ifadesini 4 Temmuz 1776 tarihli Amerikan Bağımsızlık Bildirisi'nde bulmuştur. Fakat bu görüş gerçeklere uygun değildir. Bir defa kronolojik bakımdan Amerikan Bağımsızlık Bildirisi'nden önce gelen bir belge vardır. O da 12 Haziran 1776 tarihli Virginia Anayasası ve bu anayasanın başına konmuş olan Haklar Bildirisi, Bill of Rights'tır. Öte yandan şu noktayı da belirtmek gerekir ki bağımsızlık bildirisi kelimenin tam ve gerçek anlamıyla bir haklar beyannamesi değildir. Gerçi ana vatandan ayrılan Kuzey Amerika'daki İngiliz kolonileri yayınladıkları bağımsızlık bildirisinin en başında bütün insanların eşit olarak yaratıldıklarını ve yaratan tarafından onlara devredilmez bazı haklar bahşedilmiş bulunduğunu ilan ediyorlardı. Bu hakların başında da hayat, hürriyet ve mutluluğa erişmek hakları geliyordu. İnsanlar tarafından vücuda getirilen hükümetlerin amacının bu hakları sağlamak olduğu ve halkın bu hedeften uzaklaşacak olan hükümetleri değiştirmek veya devirmek hakkına sahip bulunduğu da ayrıca belirtilmekteydi. Fakat bağımsızlık bildirisi gayet geniş ve genel bir ifadeyle sadece kişi hak ve hürriyetlerinin prensibini ilan etmekle yetiniyor, bu hak ve hürriyetleri bir liste halinde teker teker sayan ve onları üstün hukuk kuralları olarak açıklayan bir haklar beyannamesi niteliğini taşımıyordu. Bu nitelikteki ilk belge biraz önce adı geçen 12 Haziran 1776 tarihli Virginia Anayasası'nın başındaki Bill of Rights'tır. Anavatan İngiltere ile savaş halinde bulunan 13 Amerikan kolonisinin temsilcilerinden kurulu Philadelphia Kongresi, bağımsızlık bildirisinin ilanından aşağı yukarı 2 ay önce 10 Mayıs 1776 tarihinde bütün kolonilere birer anayasa hazırlayarak devlet halinde örgütlenmelerini önermiş bulunuyordu. Bu öneriye en önce uyarak anayasasını yapan ve başına bir de haklar bildirisi koyan Virginia olmuş, daha sonra onu diğer eski koloniler ve yeni devletler izlemişlerdir. Virginia haklar bildirisinin kendisinden sonra yazılan beyannameler için bir model teşkil ettiği, hatta Philadelphia Kongresi tarafından 3 hafta sonra yayınlanan bağımsızlık bildirisinin yazılışında da bundan yararlanılmış olduğu söylenebilir. 1776'dan itibaren kabul ve ilan edilen Amerikan bildirilerinde kişi güvenliği, vicdan hürriyeti, söz hürriyeti, basın hürriyeti, toplanma hürriyeti, dilekçe hakkı ve mülkiyet hakkı gibi klasik hak ve hürriyetlerin yer aldıklarını görürüz. Bunların hepsinin ortak ilham kaynağı hiç şüpheye yer bırakmayacak derecede açıktır. Virginia Haklar Bildirisi'nin birinci maddesini ki bu madde az çok değişik ifadelerle diğer bildirilerin birçoğunda tekrar edilmiştir. Burada tipik bir örnek olarak zikredebiliriz. Bütün insanlar tabiaten eşit derecede hür ve bağımsız olup topluluk haline geçtikleri zaman hiçbir sözleşme ile gelecek nesiller adına vazgeçemeyecekleri ve onları yoksun bırakamayacakları yaratılıştan bir takım haklara sahiptirler. Bunlar başlıca hayat ve hürriyetten yararlanma, mülkiyet elde etme ve ona sahip olma, mutluluk ve güvenlik arama ve bunlara erişebilme haklarıdır. Denilebilir ki bütün 17. ve 18. yüzyıl tabii haklar felsefesinin özü bu bir tek madde içine sıkıştırılmıştır. Burada özellikle Locke'un etkisi belirli olarak görülür. Esasen Amerikan ihtilali liderlerinin yeni bağımsızlıklarına kavuşan devletlerin ve daha sonra federal devletin çatısını kurarken en çok iki büyük düşünürün etkisi altında kalmış oldukları bir gerçektir. Hürriyetin dayandığı temellerin izahını yaparken Locke'un doktrininden, onun korunması için gerekli mekanizmayı meydana getirirken de Montesquieu'nun kuvvetler ayrılığı ilkesinden esinlenmişlerdir.